Yakın tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden birisi Sultan Abdülhamit'tir. Osmanlı'nın son döneminde 33 yıl padişah olarak hizmet etmiş ve çok derin izler bırakmıştır. Ancak Bediüzzaman gibi, Mehmet Akif gibi, Hamdi Yazır gibi bir takım zatlar Abdülhamid'in uyguladığı böyle baskı politikasına muhalefet de etmişler. Ve bu noktada sonraki dönemlerde bu zatları tenkit edenler de oluyor. Abdülhamid gibi ulu bir hakanı nasıl tenkit edersiniz? İşte sonradan gelenleri gördük daha kötü oldu gibi bu şekilde değerlendirme yapıyorlar. Bediüzzaman'a da bu sorulmuş. İnkılaptan 10 sene evvel, İnkılap demiş olduğu 1908 İkinci Meşrutiyet. İkinci Meşrutiyet'ten 10 sene evvel hükümete nihayet derecede muteriz olduğun halde, yani o zaman Abdülhamid'in idaresine itirazın olduğu halde, hükümete hücum edenlere dahi itiraz ederdin. Hatta Selahaddin Osmaniye'yi, Osmanlı sultanlarını ifrat ile sena ederdin. Hatta derdin, muhtemeldir Abdülhamid muktedir değildir ki dizgini gevşetsin, milletin saadetine yol versin. Yani bunu Bediüzzaman başka eserinde de ifade ediyor. Başka kısımda, münazaratın başka kısmında mecbur olduğu istibdat tabirini kullanıyor. Yani o zor günlerde bir nevi istibdadı uygulamaya mecbur olmuş. Yani böyle değerlendirdin. Veyahut hata bir içtihat ile olabilir bir gayri makbul özrü kendine bulsun. Yani günün şartları çerçevesinde evet bir içtihat etmiştir ama yanılmış da olabilir. Ama kendine göre bir özrü bulunmaktadır. Veyahut avanelerinin ve vehminin elinde mahpus gibidir. Yani yakın çevresi var. Yakın çevresi onu yönlendiriyor. Bu manada da değerlendirmelerin olmuştu. Sonra birden bütün kabahati ona attın. Neden hem itiraz hem hücum ederdin? Hem de bazılara karşı müdafaa ederdin. Yani burada hem itirazı var hem de bazılarına karşı Abdülhamid'i savunması var. Yani karışık bir durum olmuyor mu gibisinden. Burada hatırıma gelen bir noktaya dikkat çekeyim. Sonra bütün kabahati ona attın. Bununla alakalı idarecilik hayatımda şöyle bir uygulamam, tecrübem olmuştu. Iğdır İlahiyat'ta dekan iken Ziraat Fakültesi ile aynı binadaydık. Son onlar ana kampüse geçtiler ve bizim yerimiz de dardı, biraz genişlemiş oldu. Ve dekan yardımcılarından birisine odaları dağıtma, paylaştırma görevi vermiştim. İşte hocalarımızın da görüşlerini al, makul bir şekilde bunu uygula şeklinde. Ama tabii idarede olan bir kimsenin herkesi memnun edebilmesi de mümkün olmuyor. İşte diyelim bazı oda manzarası güzel veya biraz geniş. Bazı oda kuzey cephe soğuk oluyor veya önü kapalı, manzarası güzel değil. Herkes güzel olana talip. Herkesin keyfine göre de bunu yapabilmeniz mümkün değil. Neticede doğrudan ben gerçi işin içinde değildim. Ve odaların dağıtımı gerçekleşti. Ve bizi de bayağı tenkit edenler oldu. Ben dedim ki ya bu konuda görevli işte dekan yardımcısı hocamız. Dolayısıyla ben yetkiyi ona verdim. Tenkitler bana gelmemeli. Ben karışmadım diye ifade ettim. Hocalarımız dediler ki, hocam neticede sizin emrinizle olduğundan dolayı fatura size kesiliyor. Bu manada Abdülhamit döneminde de idarecilerin bir kısım problemleri olabilir. Herkesi memnun etmemiş olabilirler. Ama fatura neticede başta olan kimseye kesilir. Haklı veya haksız, onu da göz ardı etmemek gerekir. El cevap, Bediüzzaman, yani neden yer yer Abdülhamid'i tenkit ettin? Neden yer yer bazılarına karşı onu müdafaa ettin? Bunu şöyle cevaplandırıyor. İnkılaptan 16 sene evvel, İnkılap, ikinci meşrutiyet, 1908, 16 sene evveli 1892 yapar. Ve Bediüzzaman o zaman 16 yaşında. 1876'da doğduğu esas alınırsa 16 yaşında bir delikanlı. Mardin cihetlerinde beni Hakk'a irşad eden bir zata rast geldim. Siyasetteki muktesit mesleği bana gösterdi. Burada muktesit, Arapçada kullanılan bir kelime. Ayette de geçer. Feminhum muktesit. Onların bir kısmı muktesittir. İktisattan geliyor. Mesela Gazali'nin El İktisat Fil İtikat ismiyle kitabı var. İtikatta iktisat. Burada iktisat demek aşırılıktan uzaklık anlamında. Yani nasıl ki günümüzde ekonomi iktisatla da ifade edilebiliyor. Ve iktisadı düzeltmek, ekonomiyi düzeltmek gibi o anlamda kullanılıyor. Peki iktisat nedir? İşte terim olarak deniliyor ki sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışmak. Peki yapabilir miyiz? Hayatımızı yorgana göre uzatacağız. Eldeki imkanlara göre değerlendireceğiz. Uçuk böyle harcamalar olursa elbette kazandığımız harcamalara yetmeyecektir. İşte siyasette iktisat. Siyasette iktisat dediğimizde de siyasette orta yol. Tümüyle tenkit nazarıyla bakmamak ama tümüyle de tenkitlerden de uzak görmeye çalışmamak. Günümüzde mesela işte ülkemizin son 23 yılında bir partinin iktidarı var. Çok güzel şeyler yaptılar mı? Elbette yaptılar. Bunu eskiyi de gören biri olarak bunu ifade edebiliriz. Çok başarılı durumlar oldu. Peki tenkide medar durumları yok mudur? O da vardır. İşte burada tümüyle tenkit etmek, aşırılık, tümüyle hatalarını görmemek, o da başka bir aşırılık. Hiçbir insan tümüyle masum değildir. İktidarda olanlar da masum değildir. Bu noktada artı eksileriyle bakılması gerekir. Ve Bediüzzaman hükümetleri değerlendirirken hasenatı seyyiatına tereccühü bu noktada değerlendiriyor. Yani artıları eksilerinden fazlaysa takdire şayandır. Yoksa hatasız bir hükümet mümkün değildir. Hatasız bir hükümet beklemek adeten muhaldir. İmkansızdır. Hatta Bediüzzaman diyor ki ben hatasız hükümet bekleyenlere anarşist nazarıyla bakıyorum. Çünkü kendi vehminde bir hükümet var. Hangi hükümeti görse o hükümet buna uymuyor. Bu durumda onu tenkit edecek. O zaman da fayda değil, zarar verecek. Yani bu siyasette orta yol ve bu manaya hepimizin ihtiyacı var. Yani değerlendirirken hükümetleri dengeli olabilmek. Mesela muhalefet hükümetin en iyi yönlerinde bile tenkit yapıyor. Ve ya bu kadar da aşırılık olmaz. Yani bizim hiç mi güzel yönlerimiz yok? Niye hep tenkit ediyorsunuz? Denildiğinde diyorlar ki muhalefet olarak bizim görevimiz bu. Halbuki muhalefet yeri geldiğinde takdir de edebilmeli. Bu onları küçük düşürmez. İnsaflı hareket etmiş olurlar. Evet, işte Bediüzzaman kendisi 16 yaşlarındayken Mardin taraflarında kamil bir zata rast geliyor. Kim olduğuna dair herhangi bir bilgi şu an bilemiyorum şahsen. Bilenler varsa aşağıda yazabilirler. Siyasetteki muktesit mesleği bana gösterdi. Yani siyasette orta yolu tutmayı, tümüyle tenkit değil ama tümüyle kabul de değil, bunu bana gösterdi. Hem ta o vakitte meşhur Kemal'in rüyasıyla uyandım. Buradaki Kemal, Namık Kemal. Namık Kemal 1874 yılında Bediüzzaman'ın daha doğumundan evvelki bir zaman kendisi Magosa'da sürgündeyken bir rüyasını yazıyor. Rüyayı gerçekten görmüş de olabilir ama bazı hakikatleri o rüya sembolüyle anlatmış da olabilir. Rüyasında hürriyet konularını, vatan millet konularını ele alıyor. Malum Namık Kemal bir hürriyet şairidir ve hürriyet kasidesi gerçekten okkalı bir kasidedir ve hürriyeti gayet güzel bir şekilde anlatmaktadır. Gökten kendisine bir huri geliyor ve huri gayet güzel, gayet muhteşem bir görünümde ve o hurinin diliyle insanlara bir şeyler söyleniyor. Onlara sesleniyor ve onları hürriyete davet ediyor. Mesela diyor ki, gözlerinizi sabahı mahşerde mi açacaksınız? Yani ey millet uyanın, gözünüzü mahşerde mi açacaksınız? Gerdanınızdaki kaydı esareti, gerdanınızdaki, boynunuzdaki esaret zincirini Malik-i Cahime, cehenneme görevli olan Malik isimli meleke teslim etmek için mi saklarsınız? Bu şekilde ifadeleri var ve insanların o günün şartlarında tam bir hürriyet ortamında olmadığını söylüyor ve daha sonra uyanıyor. Uyandığında bu meğerse bir rüyaymış. Bu rüyayı devam ettireyim diye tekrar uyumaya çalışıyor ama tekrar bu rüyayı görmüyor. Ve bitirirken de şöyle söylüyor. Ne yâr-ı canimişsin, ey ümmid-i istikbal, cihanı sensin azat eyleyen bin yesü mihnetten. Yani ey gelecek ümmidi, sen canlara bir yar imişsin ve cihanı ümitsizlikten, meşakkatten kurtaran, azat eden de senmişsin. Bu şekilde istikbale ümitle baktığını da ifade ediyor. Ve bu yayınlanmış. Hatta önceleri kolay kolay bunu yayınlamaya matbuat yanaşamamış. Belki dışarılarda yayınlanmış. Ama neticede literatüre girmiş ve insanlar Namık Kemal'in bu rüyasını okumuşlar. Bediüzzaman da okuyanlardan biri ve Namık Kemal'i bu noktada kendisi takdirle yad ediyor. Hatta Namık Kemal'den birkaç yerde iktibasta bulunuyor. Onun hürriyet kasidesinden mesela şunu alıyor. Ne mümkün zulm ile bidad ile imhayı hürriyet, çalış, idraki kaldır, muktedirsen ademiyetten. Yani zulüm ile haksızlık ile hürriyeti insanlardan kaldıramazsın. Ama elinden geliyorsa insanlardan idraki kaldır. İdraki kaldırdığın zaman onları köle yapabilirsin. Ama insanlar idrak ettiği sürece insaniyete layık bir şekilde hür bir ortamda yaşamak isteyeceklerdir. Ve buna bir nevi nazire yaparak ve bu şiirden istifadeyle diyor ki ne mümkün zulm ile bidad ile imhayı hakikat çalış işte idraki kaldır gibi geri kalan ifadeleriyle kendine has bazı şeyleri de söylüyor. Lakin ma teessüf suyu tesadüf ile hükümete itiraz edenlerden ehli ifrat ve ehli tefrite rast geldim. Yani gerek Abdülhamit idaresi gerekse bütün zamanlardaki idareler bunları değerlendirmelerde ehli ifrat var. Aşırı gidenler, ehli tefrit var. Bunlar da hata kusuru görmeyenler. Ehli ifrat tümüyle tenkit nazarıyla bakıyor ve tenkit nazarıyla baktığı zaman artı bir şey görmüyor. Ehli tefrit ise muhabbet nazarıyla bakıyor. Ortada hatalar da var. Bu defa hataları görmüyor. Aynı rıda ankülayvin keliyle yani rıza gözüyle bakmak ayıplara karşı insanı kör eder. O şekilde bakıyorlar. Ehl-i ifratın bir kısmı Arap'tan sonra İslamiyet'in kıvamı olan Etrak'ı tadlil ediyorlardı. Yani ifratta bulunanların bir kısmı Türkleri tadlil, dalalette girmekle suçluyorlardı. Bediüzzaman burada Türkleri ifade ederken Arap'tan sonra İslamiyet'in kıvamı diyor. Yani Araplar dinin ilk muhatapları, din onların diliyle geldi. Peygamberimiz Araplardan, Araplar vasıtasıyla İslamiyet ilk dönemde çevreye yayıldı. Ama daha sonra sancağı Türkler aldı ve dünyanın başka yerlerine de İslam'ın ulaşmasına vesile oldular. Bu noktada Bediüzzaman kendisi Said-i Kürdi olarak ilk imzaları o şekildedir. Bitlislidir. Ana dili Kürtçedir. Ama ekser ömrü Türklerle iç içe geçmiştir. Ve ekser önde gelen talebeleri Türklerdendir. Eserlerini de Cumhuriyet döneminde Türkçe olarak yazmış ve resmi dille hem Kürtlere hem Türklere bu vatan evladına hizmet etmiştir. Hatta bir kısmı o derece tecavüz etti ki ehli kanunu tekfir ederdi. Ehli kanun derken 1878 yılında işte birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Yani bazıları yani Allah'ın kanunu varken bu şekilde bir kanun çıkarmak nereden? Dolayısıyla bu kanunu çıkaran Türkler dinden çıktılar gibi tekfir etmişler. 30 sene evvel kanun-ı esası ve hürriyetin ilanını tekfire delil gösterirdi. Yani 30 sene demiş olduğu birinci meşrutiyet dönemi, Abdülhamid'in ilk padişahlığa geçtiği dönem. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ اِلَى اَهِرْ hüccet ederdi. Ve delil olarak da kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafirlerin ta kendileridir. Bunu delil olarak kullanırdı. Bir çare bilmezdi ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ bir mana مَنْ لَمْ يُسَدِّقْتِرْ. Yani burada kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir ifadesi Allah'ın indirdiğini tasdik etmeyen kafirlerin ta kendisidir. Bu anlama gelir. Yoksa yani diyelim ki gıybet. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda hüküm var. Birbirimizin gıybetini yapmayın. Bir kimse gıybet ettiğinde kafir mi oluyor? Haşa. Günahkar oluyor. Ve daha diğer dinin emirleri, yasakları bir kimse uygulamadığında günahkar olur. Ama reddettiğinde kafir olur. Tasdik etmezse kafir olur. Acaba sabık istibdadı hürriyet zanneden ve kanun-ı esasiye itiraz eden adamlara nasıl itiraz etmeyeceğim? Yani Abdülhamit döneminde bir istibdat var ama bu bir hürriyette değildir. Ve bir de kanun-ı esasiye itiraz eden adamlar var. Yani bunu dinden çıkmak gibi görenler var. Bu da başka bir aşırılık. Ben diyor iki tarafa da itiraz ederim. Eğer Çendan hükümete itiraz ederdiler, lakin onlar istibdadın daha dehşetlisini istediler. Mesela İttihat Terakki veya daha evvelinde Jöntürk. Jöntürk, Avrupalıların verdiği bir isim. Avrupalılar bakıyorlar ki Osmanlı içinde okumuş kesim padişahlık sistemine karşı çıkıyorlar. Ve onlar bunu Jöntürk olarak isimlendirmişler. Yani yeni bir nesil geliyor. Günümüzde Z kuşağı falan deniyor ya, o zaman da bu yeni nesle Jöntürkler denilmiş. Ve Jöntürklerde dindar olanlar da var ama dinle pek bağı olmayan hatta Mason olanlar da bulunmakta. İttihat Terakki 1908 ikinci meşrutiyetten sonra iktidara geliyor. Ve bunlar daha evvelinde istibdadı böyle yerin dibine sokmaya çalışırken Abdülhamid'e her türlü demediklerini bırakmazken daha dehşetli bir istibdadı kendileri uyguluyor. Kral öldü yaşasın kral kabilinden yetki kendilerinde olduğunda o yetkiyi istibdada müsait bir şekilde, dehşetli bir şekilde kullanıyorlar. Bunun için onları reddederdim. İşte şimdi ehl-i hürriyeti tadlil eden şu kısımdandır. İkinci kısım olan ehl-i tefriti gördüm. Dini bilmiyorlar. Ehl-i İslam'a insafsızca itiraz ediyorlar. Taassubu delil getiriyorlardı. Yani bazıları da tefritte yer almış. Bunlar dini bilmiyorlar. Müslümanlara insafsızca itiraz ediyorlar. Taassubu da delil olarak getiriyorlar. Yani Müslümanlar mutaassıptır gibisinden. İşte şimdi Osmanlılıktan tecerrüt edip tamamı tamamına Avrupa'ya temessül etmek fikrinde bulunanlar şu kısımdandır. Yani Osmanlı'nın son döneminde İslam'a cephe alanlar çıkmış ve bunlar Batı hayranı. Tanzimat Fermanı'yla bu daha çok kendini gösteriyor. Tanzimat Fermanı'ndan sonra Batı tarzı işte bir takım uygulamalar. Tabi devlet de gerek askeri sisteminde gerek eğitim sisteminde Batı'dan da bayağı istifade etmeye çalışmış. Bu noktada baktığımızda Abdülhamid'in hayli yeniliklere imza attığını, daha evvel yine bazı padişahların Batı'daki sistemlerden istifade ettiğini söyleyebiliriz. Ama bu tümüyle Batı'ya teslim olmak şeklinde de olmamalı. Kendini Batı'nın değerlerine teslim etmek bu elbette bizi ortadan kaldırır. Bir nevi Batı'nın kültürüyle asimile olmayı netice verir. Bununla beraber istibdat kendini muhafaza etmek için herkese vesvese verdiği gibi beni de inkılaptan 10 sene evvel aldattı ki ehli ihtilalin ekseri masondur. Yani o zaman işte Jön Türkler, Abdülhamid'i yıkmaya çalışan İttihat Terakki manasındaki kuruluşlar o zaman diyor inkılaptan 10 sene evvel yani 1908'den 10 yıl evveline gittiğimizde 1998 o yıllarda Abdülhamid'in karşısında olanların ekserisi masondur. Ben de böyle bir kanaat meydana geldi. Lillahil hamd o vesvese 1-2 sene zarfında zail oldu. Yani bir derece tanıyor artık ona muhalif olanları ve bunların tamamının veya kahir ekseriyetinin mason olmadığını da görüyor. Masonlar yok mu? Var. İçlerinde var. Ama tümü öyle değil. Ta o vakitte anladım bizim ekser ahrarımız mutekit Müslümanlardır. O zaman anladım ki hürriyeti esas alıp böyle hakların artırılmasını isteyen insanımız, okumuş kesimimiz ve bunlar illa mason demek değil, içlerinde masonlar da olmakla beraber ekseriyet itibariyle mutekit Müslümanlardır. Yani dine bağlı, dine hürmeti olan kimselerdir. Elhasıl hükümete hücum edenlerin bazıları haydo haydo derlerdi. Bazıları haydar ağa haydar ağa derlerdi. Ben haydar derdim. Şimdi de haydar derim. Vesselam. Çok güzel bir şekilde bağladı meseleyi. Yani Abdülhamid hükümette, idarede ona hücum edenler haydo diyorlar. Yani diyelim adı haydarsa haydar demek yerine tahkir babında haydo diyorlar. Belki haydutluğu da çağrıştıracak şekilde. Bazıları haydar ağa diyor. Ama normalde haydar. İşte haydar onu olduğu gibi kabul etmek. Haydar ağa hüsnü zanla bakmak. Her yaptığını doğru kabul etmek. Haydo ise doğru yaptıklarını bile reddetmek. İşte Abdülhamid'e bakarken ne hatasız bir şahıs gibi tümüyle göklere çıkarılmalı, ne Kızıl Sultan denilip yerin dibine geçirilmeli. O gerçekten samimi velayet yönü de olan dirayetli bir hükümdardır, bir padişahtır. Ama bir padişahlıkla o günün şartlarında İngiltere'si, Fransa'sı, daha başka dış kuvvetler senin aleyhinde ve çok büyük topraklar kaybedilmiş evvelinde ve o zamanda Balkan Savaşları gibi savaşlar olmuş. Birinci Dünya Harbi'nin yaklaştığı dönemler çok zor bir dönem. Öyle zor bir dönemde Abdülhamit hatalarıyla, savaplarıyla görülmeli ve hata ve savabıyla beraber değerlendirilmeli. İşte bunu günümüze 23 yıldır ülkemizde iktidarda olan hükümetle alakalı da aynen uygulayabiliriz. Önceki dönemlerdeki hükümetlerle ilgili aynen uygulayabiliriz. Bundan sonraki gelecek hükümetlerle alakalı da aynen uygulayabiliriz. İşte birisinin adı Haydar'sa onu Haydar olarak bilelim. Haydo deyip tahkir etmek yerine veya Haydar Ağa deyip göklere çıkarmak yerine gerçekte neyse o şekilde bilelim. Bu siyasette orta yoldur. Bu yolu yakalayabildiğimizde insanımız daha mutedil bir şekilde yoluna devam edebilecektir.